Ayrım 6. Jungle Günleri. Mario Payeras. Sayfa 43. Günler, geceler ve silahlar. Rubelolom'daki deneyimimiz bize hayatta kalma sorununun düşündüğümüzden daha kompleks durumları gerektirdiğini ve kendimizi yerleşik alanlarda basit bir biçimde konumlandıramayacağımızı öğretmiş olmalıydı. Gel gelelim, bir süre içinde olsa perspektifimizi tamamen kaybettik. Dış dünyayla hiçbir bağlantımız olmadığı bir dönemde ilk savaş bildirimizi yayınlamayı bile tartıştık. Savaşa angaje olma isteğimiz ufkumuzdaki bir tür seraptı. Umutsuzluğumuzun yüzünden neredeyse halkın kayıtsızlığının, korkunun sonucu ve bizim askeri projemizdeki güven eksikliğinden kaynaklandığına inanıyorduk. Bu açıklama hiçbir şekilde mantıksız değildi. Yıpranmış bir ordunun olası zaferine inanmak, somut realitelere güvenmeye alışmış olan insanlar için hemen hemen imkansızdı. Fakat realitenin kendisi bizi acil bir olasılık olarak savaşa karar vermekten caydırdı. Kahramanların kendilerinin barut olgusunu bile anlamadıkları bir dönemde gerçeğe giden yolumuzu ateşleyemezdik. Ateşli silahların kullanımı çok daha uygun bir anı beklemek zorundaydı. Bu dünyanın sakinleri bizim amacımızı kendi amaçları haline getirmeye istekli olmadan önce çok fazla şey olmak zorundaydı. Onları programımızın haklılığına ikna etmemizin yolu sözcükler ya da açıklanabilir silahlı çatışmalar değildi. Büyük planlarımızın şekillenmeye başlaması için küçük göçebe birliğimiz alışkanlıklarını değiştirmek ve daha oturmuş bir mevcudiyetle yaşamın gerçeklerini keşfetmek zorundaydı. Rubelolom'dan ayrıldıktan sonra daha önceki mola yerlerimize geri gittik. Şansın bize güldüğü ve azmin meyvelerini vereceğinden emin olduğumuz yegane köyü arayıp bulduk. Bu doğru bir karardı. Çünkü o zaman olağanüstü bazı insanlar tanıma fırsatını elde etmiştik. Birkaç gün sonra o bölgeye döndüğümüzde, saatlerce evleri izleyip giren çıkan köylüleri inceledikten sonra, Şubat'ta tanıdığımız ilk Guatemalalıları bir kez daha gördük. Bizi unutmamışlar, yokluğumuzda sal yapıp nehri geçmiş ve bir gerilla birliğinin hayatta kalması için temel olan tedarikleri aramaya jungle'a gitmişlerdi. Ormandaki yerimiz için ailelerinin bile haberi olmadan çeşitli mallardan oluşan muhteşem bir karışımı bize getirdiler. Tuz, şeker kamışı, ekmek, balık oltaları, plastik. Malları nemden ve hatta kendi isteklerinden korumak için dikkatlice sarmış paketlemişlerdi. O andan itibaren bu insanların arasından kimin dürüst olacağı, kimin boyun eğeceği netleşmişti. Yaşamın zorunluluklarını gençliğinden itibaren jungle'da öğrenmiş ve uzun yaşamı boyunca elde ettiği bilgelikten gurur duyan, kendinden söz etmekten pek hoşlanmayan, namuslu Hristiyan isimli iri yarı bir adam, hatıralarımızda hala yankılanan sözleriyle bize samimi cesaret ve dayanışma yeteneğini vermişti. Suskun ama çok güçlü bir karakteri olan başka bir ağırbaşlı adam, bizi anladığını ve ona güvenebileceğimizi bir bakışla ifade etti. Bir üçüncüsü, daha önce karşılaştığımız uzun bacaklı, çatık kaşlı bir delikanlıydı. Her biri takma bir ad aldı, o andan itibaren birimimiz o ilk bağlılık alevine göz kulak olmak için onlarla kaldı. O süreç sırasındaki mutluluğumuzun, şansımızdaki ani değişiklik yüzünden mi, yoksa baharın gelişinden mi olduğunu hiçbir zaman anlayamadık. Orman bal kokuyordu ve yolumuz sarı çiçeklerle kaplıydı. İlk yolculuğumuzda arkada bıraktığımız hububat ve diğer erzakları, ki yeni evimizde hasatı beklerken bunlara ihtiyacımız vardı, almak için sınır kulübelerine yaptığımız 2 aylık uzun yürüyüşümüz sırasında birisi atotonil koşarkısını söylemeye başladı. Bunun müziği ve sözleri bizim ruh halimizi çok güzel bir şekilde ifade ediyordu. Biraz sonra diğerleri şarkının sözlerini bilen Sebastian'dan onlar ıslık çalarlarken şarkıyı söylemesini istediler. Köyde el sürülmemiş bir mısır tarlası ve yer altına gömülmüş baltalar, çömlekler ve bizim için değeri ölçülemeyecek kadar büyük başka aletler bulduk. Metal kapkaçaklar ve yiyecek malzemeleri yağmurun acımasız etkisiyle harap olmuşlardı. Silahların metal kısımları zarar görmediği halde ahşap kısımları böceklerin birkaç saatlik sürede çiğnedikleri garip tünellerle delik deşik olmuşlardı. Bununla birlikte bu küçük felaketlerin sıklığı o andan itibaren daha az tehlikeli izler bıraktı çünkü önümüzde daha iyi zamanlar olduğunu hissediyorduk. O zaman jungle'ın, örümcek ağlarının uzun zaman aralığının bir belirtisi olduğunu değil, ama içinde zaman aralığının ölçülebildiği isabetli yollardan biri olan dünyadaki yegane yer olduğunu keşfettik. Bir yolda geri dönerken bizim bir saat önce bozduğumuz örümcek ağını tamamen yeniden örülmüş bulduk. Bizim ilk fotoğraflarımız bu dönemden kalmadır. Birimimizin Nisan patikalarında şarkı söyleyerek yürüyüşünü ve sözcükleri bilmeyenlerin mırıldandığı gençlik sürecini yansıtırlar. Köylülerle ilerleyen dostluğumuza rağmen bizim durumumuz onlar için hala gizemliydi. Nereye gittiğimizi ya da bizi tekrar görüp göremeyeceklerini asla bilmiyorlardı. Sürekli olarak bizden söz ediyorlardı ve bazıları bizim tehlikeli yaşamımızı paylaşmak için giderek artan bir arzu göstermeye başlamıştı. Bir kez bizim sürpriz ortaya çıkışlarımızın bir sırasında yaşadığımız koşulları yansıtan bir olay oldu. Köylülerden ikisi köyden bir günlük yürüyüş uzaklığındaki nehrin aşağısında avlanıyordu. Şans onlardan yanaydı çünkü bir gün önce bir tapir öldürmüşlerdi. Köpeklerinin eşliğinde kıyıda büyük et parçalarını kurutuyorlardı. Sıkıntıda olduğumuzun farkında oldukları ve iki kişinin bu kadar fazla eti köye taşıyamayacağını bildikleri için bunun büyükçe bir kısmını bizimle paylaştılar. Av için getirdikleri erzağın geriye kalan kısmını da bize verdiler. Her porsiyonu dikkatlice dağıttık. Bununla birlikte ayrılma anında köylüler tortillalarından geriye kalanları köpeklerine attılar, muhtemelen bozulmuşlardı. Köpekler tereddüt ettiler, ölümcül bir hata ve yemekleri sanki akıl dışı bir gücün etkisiyle ortadan yok oldu. Bu andan itibaren talihimiz daha iyiye doğru yavaş ama sürekli bir değişim gösterdi. Bir gün helikopter uçuşları tamamen başladıkları kadar ani kesildi ve jungle'ın sessizliği bir kez daha papağanların ara sıra ötüşleri hariç sürekli hale geldi. İşte o zaman bize nasıl bekleneceğini ve bekleme sırasında jungle bilgeliğinin daha fazlasını nasıl elde edeceğimizi öğreten, aylarca süren bitmek tükenmek bilmeyen yürüyüşler ve karşı yürüyüşler başladı. Hayvanları yöntemine uygun olarak nasıl keseceğimizi ve bitkiler aleminin nadir bulunan zenginlikleri, hurma, hurma sürgünü, sapodilla, zunsas ve diğerlerini nasıl toplayacağımızı öğrendik. Yönümüzü nasıl bulacağımızı, ormanın binlerce sesi arasında nasıl ayrım yapacağımızı, hem büyüme yaşını hesaplama hem de ayak ve pençe izlerinin anlamını çözmeyi, nehirlerin tahmini derinliğini hesaplama ve yıldızlara bakarak yönümüzü söylemeyi, kısaca öğrenme bilimini öğrendik. Şehirle yeniden bağlantı kurduk, nerelerde olduğumuz kırsal bölge dışında basında bizden haber bulmaya çalışanlar için tekrar belli olmaya başladı. İlk hasatın yaklaşması ve köyler arasındaki yolların açılmasıyla mesafeleri kısaltarak ve gündüz çalışmamızı daha verimli bir hale getirerek yiyecek tedarikleri almaya başladık. bizim için hayati önemi olan bazı imal edilmiş malları düzenli olarak elde edebildik. Jungle barınağımızdan köylülerle olan dostluğumuzu sabırla geliştirdik ve zaman geçitini umutla seyrettik. Ormanda kış ve nihai düşman saldırılarına karşı kulübe inşa etme ve hububat depolama mevsimi geldi. Bir gün biz farkına varmadan açlık günleri sona erdi ve istihkaklarımıza göz kulak olan Robespierre Atilio'nun diktatörlüğü son buldu. Bu büyük buluşlardan ve hareket gerektirmeyen işleri öğrenmekten oluşan bir süreçti. Ekmeği icat ettik, lastik çizmeleri keşfettik ve bir salın nasıl yüzdürüleceğini öğrendik. Jacopo, Jorge, sahilde ya da kırsal bölgede yaşayanların bazıları iyi balıkçıydılar. Gece geç vakit giderler ve ertesi sabah mutfakta bir sicime bağlanmış 30 veya daha fazla balık olurdu. Kampımız yeni bir görünüş almaya başladı. İlk kez okumak ve çok önemli deneyimlerimizin bazılarını incelemek için zamanımız oldu. Balsa ağacı ve bambuyla ilkel yolculuk aletleri yaptık ve erzaklarımızla aletlerimizi jungle'a naklettik. Millerce mesafedeki yegane sakinlerdik. İçimizden biri dünyadaki en geniş eve sahip olduğumuzu söylerdi. Bu evde su, ışık ve ısı ücretsizdi, kira yoktu. Yağmurlarla birlikte malaria ve mevsimin felaketleri geldi. Tüm Haziran sanki sivrisineklerle işgal edilmişti. Onlara vurduğumuzda kollarımızın üstünde kanlı bir böcek kütlesi kalıyordu. Kaşıklarımızı kaldırdığımızda sivrisinekleri ağzımızda buluyorduk. Şiddetli sağanaklar, gürlemeler ve yıldırımların ışıklarıyla kendilerini belli ettiler. Yağmurlu mevsim aynı zamanda acı ve belirsizlik günlerini de getirdi. Bu günlerde akıntıyla birlikte yavaşça hareket etmeye çalışırken, botlarımızın uçlarıyla zorlukla dibe dokunarak ve başlarımızın üstünde silahlarımızı ve aletlerimizi taşıyarak boynumuza kadar su içinde nehirleri geçtik. Diğer zamanlarda ise rüzgar tarafından bir oraya bir buraya sürüklenen sallar üstünde nehirleri geçtik. Çoğu kez nehrin birkaç mil aşağısında bir kıvrımı dolaşıp güvenli bir plaja çıktığımız kıyıya ulaşıyorduk. Yağmurlar 9 ay sonra Ocak'ta kesildiler. Ormandaki açıklık alanımızın üzerinde bir kez daha yıldızları görebiliyorduk. Şubat'ta çok kısa süren bir ilkbahar tamborio çiçeklerini getirdi. Daha sonra at sineklerinin, şiddetli ekvator sıcaklığının ve kene sürülerinin ayı Mart. Tüm bunlara sabırla tahammül ettik. Çünkü o ana kadar üstlendiğimiz görevin bir yıllar meselesi ve haklı bir mücadele olduğunu, öyle olması gerektiğini anlamıştık. O günler görevimize yalnız gençliğimizi değil ama aynı zamanda yaşamlarımızın geri kalanını adama kararını verdiğimiz kolayca zihinlerden silinmeyen günlerdi. Fakat çok azımız bu olağanüstü okuldan mezun olabildi. İlk baştaki 15 kişiden biri Efrain, birinci yılda çekip gitti. İyi bir konuşmacı, sempatik bir kişiydi ve bize çok yardımı dokundu. Her nasılsa onun devrimci inancı, daha önceki yaşamındaki bilinmeyen faktörler tarafından çökertilmişti. Ne zaman birisi yaşına atıfta bulunsa yanıtı şu olurdu: "Deniz yaşlıdır ama gene de balık verir." Neşesine, güler yüzlülüğüne ve günlük rutini yardımıyla kabullenir gibi göründüğü iyi espri anlayışına rağmen, geçirmek zorunda kaldığımız yoksunluklara içten içe içerliyor ve yuka ile kurutulmuş domuz eti yediği tüm iyi günleri çok canlı bir biçimde hatırlıyordu. Bir ayrılma fırsatı doğarsa bizimle devam etmemeyi belki ta o zaman aklına koymuştu. Ağrıyan bir ayak bizi şehre tedavi için gitmesine izin vermeye mecbur edince bu fırsat doğmuş oldu. Hastalığıyla çok sabırsızlandı ve koca karı ilaçlarının bütün türlerini kullandı fakat boşuna. Onu bir daha görmedik. Daha sonra eski patronlarını arayıp bulduğunu, dükkanda tezgahtar olarak eski işine döndüğünü öğrendik. Ne yazık ki kompanerolarımızdan bir diğerini, Minçe'yi idam etmek zorunda kaldık. Bu çok şiddetli, üzücü karar, bizim onu kurtarma yeteneğimizi tükettiğimiz bir sürecin doruk noktasıydı. Onun sorunları Guatemala'ya girmemizden birkaç hafta sonra başladı ve birkaç ay sonra kriz noktasına ulaştı. Minçe, ülkenin doğu kısmından genç bir kompaneroydu. Kırsal bölgelerdeki gerici terör yıllarında o ve ailesi gerillalarla işbirliği yaptı. İdam tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğu için kaçtı. Önceleri geriye kalanlarımızla aynı görevleri yerine getirerek etkili bir biçimde çalıştı. Ancak güvenliğimizle ilgili her şey konusunda şüpheliliğiyle göze çarptı. Bu büyük bir olasılıkla onun kişiliğinde vardı. Çünkü kademeli olarak kişisel çıkarlarını tehdit eden her kolektif karardan şüphelendiğini kavramaya başlamıştık. Bu yiyecek meselesinde kritik bir noktaya ulaştı. Mutfak görevindeki herhangi birisi tarafından yapılan irade dışı haksızlıklara aşırı bir şekilde sinirleniyordu. Bir kez kızdırılınca güvenini tekrar kazanmanın hiçbir yolu yoktu. Kin besliyor ve öcünü çıkarmak için hiçbir fırsatı kaçırmıyordu. Üstelik en kritik anlarda bizi demoralize etmeye yelteniyordu ve sonunda bu giderek bir sorun haline geldi. Açlık hepimiz için can alıcı bir sorun olduğunda, talihimizi düzeltme şansımız konusundaki kuşkuculuğunu açıkça bildirdi. Halkın desteğini kazanma yeteneğimizden şüphe ediyor ve köylülerin yaptıkları alçak gönüllü katkıları küçümsüyordu. Neler olduğunun farkındaydık ve ona yardım etmek için her şeyi deniyorduk. İstihkakların ve görevlerin tam eşit payını ona vermeye özellikle dikkat ediyorduk. Gece toplantılarımızın birçok saatini onun durumunu tartışarak geçirdik. Onun daha iyi olan yargısına başvurmaya ve onu tekrar gruba kazanmaya çalıştık. Ne var ki zaman geçtikçe onun ve geri kalanlarımızın arasındaki uçurum giderek derinleşti. Çikso'ya geri dönüş sırasında çok arkadan sallana sallana gelmeye başladı ki bu da doğal olarak şüphelenmemize yol açtı. Kasıtlı olarak sayısız küçük olaylar yarattı. Belki de kötü niyetimizi kışkırtmaya, böylece ayrılmak için bir bahane elde etmeye çalışıyordu. Durumumuz göz önüne alındığında, ortak güvenliğimiz söz konusu olduğundan buna izin veremeyeceğimizi anlamıyor gibiydi. Sonunda onu tecrit edecek genel bir komplonun kurbanı olduğunu ilan etti. Subjektif bir sorunu tek başımıza çözemediğimizde, kriz anlarında bizi gruptan psikolojik destek elde etmeye yönelten iç mekanizmalar onda mevcut değildi. Devrimci yaşamın bu büyük dersini hiç anlamamış gibiydi. Aksine sonunda gönüllü olarak bağlantısını kesti ve böylece kaderini belirledi. Bir başka dönemde ve başka koşullar altında kaderi şüphesiz farklı olabilirdi. Ama bu koşullar altında başka seçeneğimiz yoktu. Aylarca süren çaba ve fedakarlıkla başardığımız şeyler konusundaki her şeyi biliyordu. Onun canlı kalmasına müsaade etmek, hem kendi yaşamlarımızı, hem de bizi koruyan köylülerin yaşamlarını onun ellerine bırakmak anlamına gelirdi. Jungle'ın yoksunluklarına katlanamayan birisinin işkenceye mutlaka yenik düşeceği kanaatine vardık. Onu bir Nisan sabahı bir sürü kuş öterken vurduk. Bu onun bir daha işitemeyeceği dünyanın en güzel seslerinden biriydi. Birliğimizin genel bir toplantısında ona kararımızı ilettik. Sersemlemiş gibiydi sanki, duyduklarına inanamıyordu. O zaman kendini kurtarmak için umutsuz girişimlerde bulundu. Yaşama arzusundan, bağlılık ve daha birçok erdem vaadinde bulundu. bir bütün olarak kararın temyiz edilmesi için birime başvurdu ve sonra en büyük yetkiye sahip olduklarını hissettiği kompaneroslara. Fakat onların yüzlerindeki ifade ve verdikleri yanıtlar onun cezasını yalnızca onayladı. İnfaz alanına doğru yürürken arka cebinde taşıdığı bir parça şekeri istedi. İdam taburuyla karşı karşıya gelince gururunu tekrar kazanmış gibiydi ve o son anlarda dimdik durdu. Ateş emri verilmeden birkaç saniye önce içinde kızılderililerle Ladinoların bozulmasını ister gibi görünen karmaşık bir konuşma yaptı. Göz bağını takmayı reddetti, sonra yüzünü idam taburundan başka yöne çevirdi. Postalarımıza geri döndük. Derin bir sessizlik egemen oldu. Birlik olgunluğa ulaşmıştı. Belki de o andan itibaren her birimiz daha iyi bir kişi olduk. Ülkeye girdikten 6 ay sonra bir kez daha 15 kişi olduk. Çünkü Haziran'da Tavo yeniden bize katıldı. Şehirdeki örgüt büyümeye başlıyordu ve Tavo'nun çalışması orada bağlantıların yenilenmesini sağlamış ve gerilla gücümüz için lojistik bir destek ağı oluşturmuştu. Artık çalışmalarımızın sonuçlarını toplamaya başlıyorduk. Hemen hemen bu dönemde yeni bir yerleşimciler akını başladı. Bizim eski buluşma yerlerimizde günlük gürültüler duyuyorduk. Kesilen ağaç sesleri, avcıların bağırışmaları, köpek avlamaları, tüfek sesleri. Daha bir hafta önce yollarda yürürken yeni açılmış alanlara rastladık, ağaç yongalarının güzel kokusunu kokladık ve yarı bitirilmiş kirişleri gördük. Bu şafakta kalkıp günümüzü, daha önceki gün tanıdığımız bir ailenin yerleşmesine yardımcı olmak için vahşi ormanın bir parçasını açmakla geçirdiğimiz bir dönemdi. Çalıları yolmalarına, testereyle ağaç kesmelerine ve 10 yağmur mevsimine dayanacak kulübelerin inşası için palmiye ağacı yaprakları toplamalarına yardım ettik. Daha sonra zamanı gelince tohum ekmeye ve ilk mısırın ekilip biçilmesine katıldık. Kuşların alışkanlıklarını ve yıldızların takvimini dikkatle gözlemledik, çalışarak ve sorumluluk taşımaya gayret ederek yerleşilen bölgenin ihtiyaçları konusunda daima dikkatli olduk. Toplumsal ilişkilerimiz hızla çoğaldı. Bütün aileler ülkenin uzak bölgelerinden geliyorlardı ve plantasyonlarda çalışmaya alışıktılar, ancak doğudan gelen insanlar da vardı. Dipnot, plantasyon, büyük çiftlikler. Her şeyden önemlisi yakındaki dağlarda farklı etnik gruplardan gelen kızılderililer de vardı. Arkalarında bir veya iki başıboş köpek, birkaç parça eşya, tencere ve tavalarıyla geldiler. Bize bir ağacın nereden kesileceğini hesaplamayı, toprağa belleme sopasıyla nasıl bitki ekileceğini, bir evin nereye yapılacağını ve kulübelere destek veren çatal direkler için en iyi ağacın nasıl bulunacağını, bizi yaz sıcağından ve sel gibi yağan yağmurlardan koruyacak çatıların örtülmesi için hurma ağacı yapraklarının farklı türlerinin nasıl kullanılacağını öğrettiler. Çoğu kez belli ağaçların gövdelerinde arı kovanları bulduk. Bunlar Kongo veya Krioşa arılarıydı. Hepimize yetecek kadar bal vardı. Bazen ufak Çumelita arılarının kovanlarıydı bulduklarımız ve sadece 3-4 kaşık bal sağlıyorlardı. Her iki durumda da petekleri almak saatlerce süren bir çalışma demekti ve bu gerilla baltacılarına yeteneklerini gösterme fırsatını verdi. Zaman zaman bu uzmanlar ilk önce ağacın kabuğunu ayırmak için zor bir uzunlamasına kesik yaparak peteği zarar görmeden alırlar ve ağacın gövdesi içindeki yabani bala ulaşırlardı. Güzel kokulu mayalanmış çiçek tozları ve üzerleri tamamen arılarla kaplanmış ağaç parçalarından meydana gelen ganimetlerini zaferane bir eda ile yukarıya kaldırırlar ve seyirciler tarafından alkışlanarak ödüllendirilirlerdi. İşler arasında komşularımıza okumayı, silah kullanmayı öğretecek vakit buluyorduk. Ayrıca ekim ayaklanmasının nasıl olduğunu ve yoksullar dünyayı yönettiğinde yaşamın nasıl olacağını anlattık. Vahşi ormanda geçirdiğimiz ilk 15 Eylül'de Guatemala Bağımsızlık Günü, politik bir oyun sahneye koyduk ve daha önce hiç konuşma yapmayanlarımız bile kürsüye çıktı. Boyunlarımıza bağlanmış renkli atkılarla, silahlarımızı önde tutarak selam durduk, bayrağı kaldırdık ve ulusal marşımızı söyledik. Köylüler doğaçlama bir gösteri yaptılar ve tamale ziyafeti verdiler. Las Minas dağlarındaki günlerde, geçen 10 yılın bir gerillası ve ozanı olan Rigoberto Molina tarafından bestelenen Edgar Ibarra adlı gerilla marşını okuduk. Ülkemiz Tekun Uma'nın beşiğinin hırsızlar ve katiller tarafından yönetildiği bugün, onun kaderine yol gösterecek savaşçılar yollarda, dağlarda ve kentlerde bulunuyorlar. Guatemala cellatlarını hesap vermeye çağırma zamanı geldi. O andan itibaren hepimiz köylüler ve gerillalar devrimci kompaneroslardık. Bizimle büyük ayı ve küçük ayı hakkında konuşarak ilk adımı atan adam habercimiz oldu. Sahilden bir dikiş makinesini getirme konusunda tavsiye isteyen bu adam, gerilla eğitimine başlamak için eline silah aldı. Daha sonra maddeleri üretmek ve bunu çalışılan saat ve ihtiyaç temelinde paylaşmak için yeni katılmış acemilerin en iyilerinden bir kolektif oluşturduk. Hasatın bir bölümü gerillalar için ayrıldı. Kolektif üyelerinin çoğu bireysel çiftçiliği bıraktılar ve yaşamlarını yoksulların savaşı çevresinde organize ettiler. Temel komünizm konusundaki bu deneyim yalnızca ilk düşman saldırısına kadar sürdü. Ancak bu orman sakinleri arasında yeni tür bir toplumsal bilincin temelini hazırladı. Bu bir araya gelmelerin ve ayrılıkların olduğu bir dönemdi. Aylarca Meksika'da kaybolduktan sonra Abel geldi. Sebastian ve Atilio ayrıldılar. Birincisi hastalık nedeniyle, ikincisi yeni yeni gelişen kent örgütünü güçlendirmek için. Hiçbiri ektikleri tohumların ilk meyvelerini görecek kadar uzun yaşamadılar. Edgar, mısır tarlalarına göz kulak olmak için köyde kaldı. Mevsimlerde meydana gelen büyük değişiklik anının farkında olduğumuz kadar bilincimizin değiştiği anın farkında değildik. Ayrılma, gidip başka bir bölgede benzer bir süreci başlatma zamanı geldiğinde geride insanlarımızın en iyilerini ve en yüce umutlarımızı bıraktık. Saturnino, 2 yılda kazandığımız yegane gerilla eri bizimle birlikte geldi. Dağlarda konuşmalarımız kadar geniş ve büyük bir ordu bulacağını düşünüyordu. 6. ayrımın sonu, sayfa 52.